Ayrım 60.
Necla'nın yıllar önceki dengesiz, delişmen günlerinde Bebek'te teknede oturdukları bir gece uzak akrabadan daha çocuk yaşındayken cinsel ilişkiye kandıran bu amcayı anlatmıştı Sadi. Kendini dut ağacına asmış sonradan. Flüt dersi verirmiş ona. Sarhoştu o gece. Hem sevgiyle hem de tiksinir gibi bir kızgınlıkla anlatmıştı adamı. Epey de yaşlıdır bizden bu Sadi. Fakülteye gelişi dişi olsun diye gibiydi. Derslere bile girmezdi doğru dürüst. Aman iyi, otursun oturduğu yerde İskoçyalısıyla. Kimselere bırakmam bu evi ben. Mükerrem Hanım'a söylesem de satın alsa bana. Sattılar da. Jüri de yoktu yukarıda. Çıktı bugün demek. Nereye gitmiştir? Salihine mi dost doğru? Vallahi döverim o karıyı öyle bir halt ederse. Sana ne be? Yapacağı başka ne var ki? Ama şimdi ama sonra. Olacağına bak. İyi, şımartsın biraz daha. Gelecek sefer öldürür de o manyak herif bunu. Jülide de geldi biraz sonra. Bankaya para almaya gitmiş, bir sinemaya girmiş oradan da. Niyeyse pek inanmamıştı bu sinema öyküsüne. Sormadı da. Bir şeyleri saklıyor bu. Ne yapayım? Saklayıp dursun kendini. Saklayamadı. Yemeğe oturuyorlardı ki. Fazlalara gittim dedi Jülide. Canım sıkıldı çıktım sinemadan. Yalan. Belki de hiç gitmedin sinemaya. Tabağına çorba alıyordu Necla. Ses çıkarmamıştı. Salih'in çok yakın arkadaşıydı Fazıl. Biliyorum. Kızıyorsun bana. Daha büyük kötülüğe dokunacak diye kaygılanıyorum dedi Necla. Niye kızayım sana? Söyleyişinden belliydi ne kadar kızdı. Kendine kıymasından korkuyorum ben de dedi Jülide. Fazıl da öyle diyor. Yemekten kalktıklarında çekingenliğini atmış anlatıp duruyordu Fazıl'dan duyduklarını. Tıpkı bir deliymiş o geceden beri Salih. Ağlıyormuş. Jülide'nin gözleri de doluyordu söylerken. İstedim ağlar. Oyuncudur onlar kızım. Senin gözyaşların gibi değil onunki. Hiç tasa etme. Kendine kıyamayacak kadar da uyanıktır oğlan. Böyle böyle sana kıymasın da. Jülide'yi arıyormuş her yerde. Gidecek bu. Aman gitsin bir an önce. O oğlan buralara gelmesin de. Bu da neredendi şimdi? İçine doğmuş sanki. O anda kapının çalınmasıyla deli gibi pencereye fırladı Jülide. Sokağa eğilip bir göz atarak Salih deyince bir sarsıntıyı atlattığı için yavaşça solunu boşaltıp kendine geldi Necla. Ya Turgut olsaydı? Niye olsun? Gelmedin dedik ona. Gidip bugün burada olduğunu bildirdi Fazıl'a bu karı. Adresi verdi. İkisini de siktir edeyim mi buradan şimdi? Ne gerek var? Giderler nasıl olsa. Yalvarır gibi sen aç demiş koşarak banyoya gidip kapatmıştı kapıyı Jülide. Ne anlamaydı bu? Burada yok mu diyeyim istiyor. Yok canım bayıldı bile. Süslenecek aynada. İnip açtı kapıyı. Buz gibi sokaktan elinde kocaman bir çiçek birkaç paketle girdi Salih. Şöyle bir durup baktı. Umarım beni kovmazsınız Necla Hanım dedi. Buyurun dedi Necla kapıyı kapatırken merdiveni gösterdi. Oğlanın iyi bildiği şaklabanlığını önlemek ister gibi çabucak. Konuşmadan çıktılar yukarı. Salona girince hoş geldiniz deyip pencere önündeki koltuğa buyur etti. Salih elindeki çiçeği paketleri masaya koyarken salondan çıkıp banyoya yürüdü. Kapıyı tıklattı yavaşça. Hemen aralayan Jülide'ye de gitmesi için başıyla salonu gösterip mutfağa gitti. Kötü oyuncu oğlanın o melodramatik sahneyi nasıl oynayacağını görmek isterdi aslında. Jülide'ninki kapı aralığında görünüveren özenle taranmış, ıslakça saçlarıyla mutluluktan sersemleşip vodvile kaymış suratından belliydi. Kapısı kapalı salondan gelen mırıl mırıl seslerden pek bir şey çıkaramadıysa da oyunun nasıl bittiğini görmek için çok beklemesi gerekmedi. Mutfakta bulaşıkları duruluyordu ki Jülide geldi elinde paketlerle. Yırtıp açtı çabucak fındık, fıstık, iki şişe şarap, bir kutu da kestane şekeri çıkmıştı. Bir kestane şekerini Necla'nın ağzına tıkıştırdı. Ben çiçekleri vazoya koyacağım. Ne olursun sen getir bunları canım deyip kestane şekerleriyle çıktı mutfaktan. Barış imzalanıyor demek. Darısı tüm dünyanın başına. Sen de bu sersemlik varken daha çok dayak yersin kızım. Tepside şarap şişesi, kadehleri, fındık fıstık tabaklarıyla salona gittiğinde sessiz oturur buldu sevgilileri. Biraz şaşırmadı değil. Sevişiyor mu olmalıydılar? Eski bir çakının tirbuşonuyla açmaya kalkıştığı şarap şişesini beceremeyeceği anlaşılınca fırlayıp Salih aldı Necla'nın elinden. Mantarı çıkardı ustalıkla. Kadehe boşaltıp tattı biraz. Ciddilikle başını salladı ağır ağır. Güzel dedi. Öteki kadehlere şarap boşaltırken de ünlü dizeyi söyledi sahne vurgulamasıyla. Biz veda etmek üzereyiz kedere. Getir ahbaba bir kavaklı dere. Bilinen Salih kadehini çağrı gösterisiyle kaldırıp aynı biçimde bastırarak sürdürdü. Yüce Tanrı acı bir yazgı yazmış benim çileli başıma. Birbirini kıskanarak beni ölüme götüren iki sevgilim var. Duraladı. Sarsılır gibi olan Jülide'ye dikti gözlerini. Bir an baktıktan sonra birisi bu taptığım kadın gene bir ara verip baktı bir süre öteki de kanlı tırnaklarını benliğimin ta derinliklerine gömmüş olan bir şeytan kadın. Tiyatro. Birinci kadın için içiyorum. Necla'nın gülmemek için kendini güç tuttuğu bu dokunaklı sahne Jülide'nin gözlerini dolu dolu etmişti. Titredi titriyor dudaklarıyla bir yudum aldı kadehinden. Yanılıyorsun dedi heyecandan kısılmış bir sesle. Hiçbir şey kıskandığım yok benim. O zaman ben kıskanıyorum seni. Baş kaldırır gibi bir tınlamayla repliği hemen yetiştirmişti tiyatrocu Salih. Atla kalacak değildi ya. Jülide'nin korkuyla açılmış gözlerindeki şaşkın, algılayamadığı, nasıl yorumlayacağını bilemediği bu duruma karşı umarsız bakışlarını görünce tutamayıp gülmeye başlamıştı Necla. Kimden? Diyebildi Jülide. Herkesten, her şeyden. Gözyaşlarını tutamıyordu artık Jülide. Öylesine duygulanmıştı. Kolay mı böyle yüce bir oyuna dayanmak? Sevilen kadın için. Necla duramadı. Mendil aranır gibi yapıp boşalmış şarap kadehini masaya bırakarak yatak odasına attı kendini. Baş başa istediklerince oynasınlar şu gülünç oyunlarını bari. Sırt üstü uzandı karyolaya. Gülmesi kırık dökük bir sorgulamaya bırakmıştı yerini. Belki hepimiz çeşitli ölçüler içinde gülüncüz, böyle de kendimiz göremiyoruz. Anet de oyununu anımsadı Turgut'u oynadığı. Yüzü içi ateşe battı birden. Nereden çıkmıştı şimdi bu? Unutmak istediğin şeyler bakmışsın dikili vermiş böyle karşına. Hem o oyunumda haklıydım ben. Turgut da anladı sonra. Anlamadı mı? Hiç konuştun mu Turgut'la? Neyi konuşacaktım? Geçmiş gitmiş. Hangi şey geçip gitmiyor ki sonunda? Konuşacak bir sürü önemli konu var şimdi. Eskisi gibi miyiz? Parfüm konusu var şimdi önemli bir de. Önemli olan ilişkilerimizin dürüstlüğü, açıklığı, parfüm değil. Salih de açık konuşuyor, kıskanıyorum diyor. Her şeyi yalan o soytarının. İşi gücü kötü oyunlar oynamak. Ancak bu aptal Jülide'yi ağlatır. Söylerken acı duydu içinde. Aslında ne kadar iyi yürekli kız bu. Kapı vuruldu. Doğruldu karyolada. Jülide girdi, çekinerek yaklaştı. Biz gidelim diyor Salih dedi ürkek bir sesle. Sevinçle kızgınlık birbirine karışıvermişti içinde gene Necla'nın. Kalktı karyoladan. Siz bilirsiniz dedi yumuşak bir bakışla. Ne desindi? İkircikli duralayıp kaldı bir. Jülide son uzanıp boynuna sarıldı Necla'nın. İçini çekerek ağlamaya başladı. Duygu seline batırmıştı Necla'yı da. Gözlerinin dolmasını önleyemediğine kızıyordu. İçini çeke çeke ağlarken sağ ol diyordu Jülide. Seni de öyle seviyorum ki Necla'cığım. Ne yapardım sen olmasan? Gerçekten o denli önemli miydi bu kız için? O senin için önemli mi? Yo, Jülide işte. Gittiklerinde bir boşluk bırakmıştı gene de. Kapıda ayrılırlarken Salih'in aynı kötü tiyatrocu ağzıyla ''Mutluluğumuzun koruyucu meleğisiniz Necla Hanım. Sizin de mutluluğunuzu diliyoruz tüm yüreğimizle'' derken aynı abartılı saygıyla elini öpmesi istemeden bir kez daha gülümsetti Necla'yı. Kapıyı kapatıp da yukarıya yükselen boş merdivenlere bakınca yalnızlık çöktü içine. Yukarıdan üstüne doğru iniyordu merdivenler sanki. Yorgun gibi çıktı. Tüm yürekleriyle kendisi için diledikleri mutluluğu düşünüyordu gidenlerin. Gülünç bir giysi gibi olurdu üstünde onların dilediği mutluluk. İçine sindireceği nasıl bir şeydi peki? Tanımı var mıydı? Şimdi gidip azgınca çiftleştiler mi? Mutluluk mu olacak bu? Ya da ben niye mutsuzum şu anda? Mutsuz musun? Ne bileyim ben? Onları mutlu eden ne varsa beni mutsuz ediyor demek. Yaşayıp gidiyordun kendi mutluluğunda da. Bu parfüm çıkınca mı? İçine sıçayım parfümünün de. Turgut sevmiyor beni, sorun o. Benim bir başıma sevgim yeter sandım, olmuyor demek. Olmayan neymiş? Bugüne dek olup gidiyordu peki. Nereden çıktı şimdi bu? Sevmediğini söyledi mi Turgut? Söylemedi. İçimden duyumsadım kadın olarak. Bırak bilgiçliği. İlle de bu yavşak herif gibi yüce sevgisinden mi söz etsindi? Nasıl çılgınca seviştiğinizi unuttun mu? Niye küçümsüyorsun şimdi? Çiftleşmek diyerek az şey mi o? Şimdi gelse şu sıcak salona deli gibi atılıp neyin var neyin yok döküp saçmaz mısın önüne Turgut'un? Olacağına bak. Sezgili kadınlık damarından filan değil, aptalca kuruntundan seninki. Yarın telefon edeceğim zaten. Bir haftayı geçti, meraklanmıştır. Nereye varacak bizim bu gizliliğimizde bakalım. Telefon açtı gazeteyi ertesi gün, yoktu Turgut. Yazı işlerinden çağırtıyordu artık. Sahir Bey'in telefonunu kullanma demişti. Tutamayıp oraya açtı bir kez de. Yanıt vermedi telefon. Akşama doğru bir kez daha aradı yazı işlerinden, çıkmış dediler. Arandığını söylemişlerse gelir umuduyla kulağı kapıda sabaha dek uyur uyanık bekledi o gece. Ortalık ışırken geçti kendinden. Uyandığında ona geliyordu. Sabah satıcılarının sesleriyle sokak çoktan başlamıştı günlük yaşamını. İnceden pis bir yağmur vardı camlarda. Kalkıp postaneye gidecekti şimdi, gazeteyi arayacaktı. Niye arayacaktı? Turgut gece gelsin diye. Şu anda yanında olmasını istiyordu. Bütün gün birlikte olmak, sinemaya, lokantaya gitmek, bağıra çağıra konuşmak istiyordu gönlünce. Stendhal'ın romanlarındaki gibi gece yarısı gelen sevgilileri mi oynayacaklardı hep böyle? Hangi gece, nerede olduğunu bilmeden mi sürüp gidecekti bu iş? Nasıl gidecekti? Buz gibiydi ev. Kalkıp sobayı yakmak nasıl güç geliyordu? Onun için istiyorsun Turgut'u değil mi? Sobayı temizleyip yaksın bir güzel, kahvaltıyı hazırlasın, küçük hanımı gelip uyandırsın öpücüklerle, nazlasın. Böyle söyleyince olmuyor, ayıp bile kaçıyordu ya, niye ayıp olsun? İstiyordu işte. Kalktı, yıkanıp giyindi. Canı bir şey istemiyordu, çay bile içmeden fırladı. Gidip evden mi telefon açsaydı Turgut'a? Babasını uğrayacaktı bugün. Evi dinliyorlarsa dinleyecek nesi kaldı evin? Bir laf uçurdular öyle. Gözlüyorlarmış bizimkileri diye. Asıl astarı da yok belki. Mükerrem Hanım bile sözünü etmedi bir daha. Hiç mi duyumsam an beni izleseler? Postanedeki telefon daha çok gözleniyordur benim peşimdelerse. Eve vardığında annesi yoktu. Sabah kahvesine aşağıkilere inmiş. Uzanıp kapıdan baktı. Gözleri kapalı, solgun yatıyordu Eşref Bey. Gün günden eriyor artık bu adam. İçi acıdı, usulca çekti kapıyı. İyice duygulanacaktı biraz daha kalsa. Gidip telefon açtı. Meşgul veriyordu sürekli. Sonunda yakalayabildi, Turgut'u istedi. Bekliyordu ki Mükerrem Hanım'ın sesi duyuldu kapıdan. Kaşla göz arasına gidip çağırdı kadın demek. Çağırmadı dedim oysa. Turgut'un alosu ile Mükerrem Hanım'ın salonun kapısında görünüveren her vakit tasalı yüzü yan yana düşüvermişti. Heyecanlandı elinde olmadan, toparlandı. Bana bir çay lütfen dedi annesine yüksekten. Dönüp çıktı hemen Mükerrem Hanım. Ha merhaba dedi Turgut'a. Kitaplar hazır, uğrayıp alabilirsin, konuklar gitti. Sağ ol. Duraladı. Ne çok konuşmak istiyordu oysa. Dün de aradım, söylediler mi? Bir sessizlikten sonra hayır dedi Turgut. Başka ne konuşacaktı bu buz gibi sessizlikte? Hadi hoşça kal, iyi günler deyip kapattı. Soğuk değil miydi Turgut? Nasıl sıcak olacaktı? Sen çok mu sıcaktın? Gizli kaçamak konuşuyorsunuz. Dün aradığımı söylemediler demek için bir saat düşündü sanki. Yok canım, iki saat düşündü. Bir küçük yalan için mi bekledi oğlan yani? Ağır parfüm de yayılıyor geliyor muydu telefondan? Aklımdan zorum yok benim. Var diyen görülmüş mü? Üstünde çay fincanı, kurabiye tabağı tepsiyle girdi Mükerrem Hanım. İyi ki geldin dedi. Necla çayını yudumlarken niye iyi ki geldiğini canı sıkkın anlatıyordu. Ankara'ya gitmesi gerekiyormuş. Galip Bey telefon etmiştin. Pek de anlamamışça bir sorun varmış. Mükerrem Hanım'ın Ankara'ya gitmesi çok kolaylık sağlayacakmış sorunun çözümüne. İyi ya gidersin dedi Necla. Ben bakarım buraya birkaç gün. Suskun kaldı Mükerrem Hanım. Ankara dendi mi terzi nezahat anımsıyor olmalıydı. Hiç de acınacak bir yanın yok kızım. Bu işlere sıvandığına göre kimi şeyleri göze alacaksın artık sende. Eşref Bey'in bir kalıtı da terzi nezahatlı iş ortaklığı davran bakalım. Ne olduğunu Galip Bey'e sorarım. Bu da bilmiyor daha. Gelirken aldığı Tan gazetesini açtığını görünce bir tedirginlikle kımıldadı Mükerrem Hanım. Bir şeyler diyecekti demedi. Boş bardakları tepsiye koyup çıktı salondan. Geçen de almıştı ağzının payını. Komünist gazetesiymiş bu Necla'cığım der demez daha gerisini getiremeden bırak ondan bundan duyduğum bu sersemce sözleri diye terslemişti Necla. Evet komünist gazetesi ben de okuyorum var mı bir diyeceğiniz? Ne diyeceği olurdu Mükerrem Hanım'ın? Taş gibi kalmıştı kızara bozara. Köşede tütüncüler satıyor be ne biçim komünist gazetesiymiş bu? Hele bu söze ne diyeceği olabilirdi Mükerrem Hanım'ın? Kızıl Ordu'nun kış saldırısı başlamış. Antenin yorumu var okumalı. Sadrettin Celal'miş bu M anten diye köşe yazısı yazan. İlk komünistlerdenmiş. Babam da demişti bir gün. Fakültede gölge gibi görünür ara sıra. Selam vermez, konuşmaz kimseyle. Bitirmede sözlü pedagoji sınavımdaydı benim. Ne soru sormak, ne dinlemek, açıp gazetesini okudu. Kahvede sanki. Sabri Esat yaptı sınavı. Korkup dönmüş diyor Turgut. Ağzını açmaya da korkuyor yani. Yapısı içine dönük adamın. Korkudan mı o da? Kim bilir nedendir? Faşistler korksun artık. Bizim rezil gazeteler bile örtbas edemiyorlar. Dev gibi geliyor işte. Cumhuriyetçilerin ağzını bıçak açmıyormuş. Yaz suskunluğu varmış gazetede. Almanlar yeniliyor demiş Nadir Nadi. Tartışmışlar Erkilet'le. Dalga geçiyorlarmış Babali'de Turgut'un dediği. Gazeteden çıkıp yokuş inerken kafası omuzuna asılı boşalmış saman torbası gibi iki yana sallanıyormuş Erkilet Paşa'nın. Öyle diyorlar. Roosevelt Noel Nutkun'da 2. cephe komutanlarının adlarını açıklıyor. Eisenhower Amerikalıların, Montgomery İngilizlerin komutanı olarak atanmış. İtlerin dişi bitik, peşinden it gibi giden sersem Almanlarında. Almancı özellikle Hitler yanlısı bir yaşlı Rumeli göçmenini anlatmıştı fakültede anasının gözü biri olan. Yakınlarıymış adam. Çok tatlı sövüyormuş kızınca. Salt damarına basıp sövdürmek için bağlandırarak Amerikalıların dev ordusundan söz etmiş uzun uzun. Uçan kalelerden, tanklardan, toplardan filan. Aklı basmaya başlamış göçmenin. ABD'sine Hitler'in dişi bitiktir demiş. Hitler diyor Hitler artık o da Rumeli ağzıyla. Heil Hitler. Başını yesin Hitler. Bunu da Salih'ten duymuştu bir gün şaklabanlıkları arasında. Allah belasını versin. Nice insanların başını yiyecek daha o Hitler. Kalkıp odasına gitti, uzandı biraz. Ne kadar apayrı bakıyordu her şey artık. Duvardaki kuytu rafa yıllar önce alıp dizdiği bir sürü biblo ne anlamsız görünüyordu. Zevksiz, gülünç bile. Hele şu bir Amerikan dergisinden keserek camlatıp astığı kaytan bıyıklı, sırıtık Dan Ameiki fotoğrafını kırıp atmaya kalktı kaç kez bıraktı gene. Çok sinirine dokunduğu bir gün ters yüz etmişti resmi. Baktı temizlikte düzeltmişler. Dursun orada. Nereden geldiğini anımsatsın sana. Bu gelişi de Turgut'a borçlu olduğunu unutma. Unutmuyoruz işte. Onun bana hiçbir borcu yok. Hep ben borçlu olacağım böyle. Ne borcuymuş? Kimsenin kimseye borcu yok. Bana doğru yolu göstermek göreviydi. Oğlan alacak davasına mı kalkıyor ki? Sen uyduruyorsun bunları. Altyanı bir bilet verdi bana. Doğru yolda gideyim diye. Sen de ona neler verdin? Ne verdim? Hiçbir şey de vermedim. Bir sinemaya mı gitsen bugün? Anlamsız bir takıntıya kaptırıp böylesine tedirginliğe düşeceğini kestiremezdim. İstemiyorum seni deyip çekip gitse Turgut. Aklımı mı oynatacağım yani? Gitmedi mi bir günler? Oynattık mı? Oynatmadın mı? Sersemlik benim yaptığım. Sen bırak onu. Kurtul bu dertten. Saçmalıyorum gene. Kalkıp bir fakülteye mi uğrasak? İzinli sayılırdı. Hafta başında Mansur Bey'e vermişti çevirdiği notları. Eve kapanmıştı o da. Kitabını bitiriyordu. Doktora çalışmasına girişmekten söz edince Örbağ'la konuşayım. Ondan yap demişti Mansur Bey. Bir öneriyle gitmeli adama. Biraz kitap karıştırayım seminerde. Bu kafayla mı? Ne olmuş kafama? Kalktı. Mutfakta bir şeyler tıkınırken eve bakacağını yineleyip Ankara'ya gitmesini üsteledi yöresinde şaşkın dolanan Mükerrem Hanım'a. Çıkıp gitti fakülteye. Seminerde inatla akşam etti o gün. Başında bir ağrı vardı eve girdiğinde. Havadan, kar mı, yağmur mu belli değil günlerdir. Pis, sulu bir soğuk. Akşam karanlığında Gedikpaşa'dan aldığı öteberiyi mutfağa yerleştirip sobayı yaktı. Pencere önündeki koltuğa yorgunca çöküp bugünkü çalışmasını düşündü seminerde. İngiliz edebiyatında Kuzey Hümenizması'nın etkileri. Hiç de kötü bir konu değildi doktora için. Bakalım adıma da çekici gelecek mi? Halide Hanım'a uğramıyorum çok var ki. Karının cinleri tepesindedir şimdi. Orbah'ı da sevmez derler. Doktorayı ondan alacağımı duyarsa iyice kudurur karı. Kuyruğumuz derinde doktorada. Sen de niye taktın bu kadına? Ne kadar iyi davranmıştır unuttun mu? Destek bile verdi sen o zor günlerinde. Taktığım filan da yok unuttuğum da. Sinirime dokunuyor bazı. Herkese tepeden bakar. Her şeyi o bilir. Sinekli bakkalını da sevmedim. Turgut'un etkisi belki de. O hiçbir şeyini sevmiyor niyeyse. Kocasını da sevmiyor. Adnan adı varı. Minare gibi bir herif. Demokrat, ilericiymiş diyorlar oysa. Babam pezevenktir demişti bir gün. Onbaşıyım diye Halide Hanım orduda, çadırlarda... Babam söylediydi. Mecliste bağırmışlar bir gün buna. Karını çadırlardan kurtar diye. Doğru mu bakalım? Siyasal oyun belki de. Bok attılar kadına. Ne pis şu insanlar. Aslında kimse kimseyi sevmiyor. Herkes kendi yolunda işte. İçi kazınıyordu. Doğru dürüst bir şey yemediğini anımsadı bugün. O da ısınmıştı. Kalkıp mutfağa gitti. Bir mercimek çorbası koyayım. Turgut'a da iyi gelir sıcak sıcak. Çorbaya bayılıyor. Köylü. Jülide'ye takıldı gene. Pek sevmiş Salih de Turgut'u. Ne yapıp edip gene bir araya getirmek istiyormuş bizi. Oysa nasıl doluyordu gözleri anlatırken. Kendileri ayrılmışlardı şimdi. Neyse kavuştu onlar da gene. Turgut'a ilgisiz görünmeme nasıl kızıyor? Anlam veremiyor bir türlü. Burnum havadaymış benim. Sevdiğine biraz şey olurmuş insan. Ne olurmuş Jülide'ciğim? Senin gibi mi şey olurmuş? Çok saf kız bu. O saf da sen nesin? İçini bastıracak bir şeyler atıştırdı ayaküstü mutfakta. Turgut'la yerim. O gelinceye dek çorba kaynar iyice. Jülide'nin yaptığı köfte de var. Ya tok gelirse Turgut? Hem de iç gıcıklayan, baygın kokular saçarak. Abart bakalım. Radyoyu açtı gidip. Mesut Cemil'in klasik Türk musikisi korosu vardı. Bilmem ne dedenin, bilmem nesiymiş. Pek bilmezdi bu müziği ya, seviyordu dinlemesini. Bir ara yasaklanmış bunlar Atatürk döneminde, gericilik diye, babasından duymuştu. Gevrek gevrek gülüyordu Eşref Bey anlatırken. Atatürk kendisi bayılırmış aslında. Safiye Ayla'ya söyletirmiş kafayı çekerken. Galip Bey de yukarıdan bakıyordu biraz. Batı müziğiymiş asıl müzik. Wagner diyordu. Operalarını görmüşler Almanya'da. Onlardan söz ettiler fakültede. Mansur Bey'in odasında bir gün. Gerici tutumuyla Nazilerin kendilerine yakın bulduğunu biliyordu Wagner'i. Karışmadı söze. Müzik üzerine konuşacak kadar bilgili sayılmazdı. Annesinin zoruyla bir ara piyanoya çalışmış da olsa. Bir de takışma çıkarmamasını sıkı sıkı öğütlemişti Turgut. Onlarla tartışmanın açık vermekten öte yarar sağlamayacağını söylemişti. Kişiliği olur olmaz göze batmamalıydı örgütlü iş yapabilmek için. Polisle bir biçimde ilişkileri olan adamlardı bunlar. Galip saklamıyordu da İstanbul'un celladı Sait'le sınıf arkadaşı olurlarmış liseden. İsterse tanıştırmayı bile önerdi bir gün. Babama büyük saygısı varmış cellat Sait'in. Beni de tanırmış o yüzden. Yufka yüreklinin biriymiş Sait aslında. Alaturkacıymış, kanun çalmayı özenirmiş evinde. Sesi de çirkinmiş ki sinsi bir alayla söz etmişti adamdan. Turgut'a da anlattı olayı. Dalgın kaldı bir süre. Doğruymuşuz dedi Turgut. Aman uyanık ol. Az konuş çok dinle. Ne duysak kazançtır. İngilizce dersi o yüzden yürümüştü biraz da. Galip Bey de öylesine ölçülü ki kolay kolay bir şey çıkar mı o herifin ağzından? Pek de çıkmadı. Gözleri kapanıyordu. Onu geçiyordu saat. Uyur kalırsam bir de yok canım tık dese uyanırım. Çıngırak sesiyle fırladı dalıp gittiği koltuktan. Merdivenleri koşar gibi indi. Turgut'un sesini duyar duymaz açtı kapıyı şaşırdı birden. Ürkü bile dolandı içinde. Yanında biri daha vardı Turgut'un. Necla'nın şaşkınlığını önlemek ister gibi geç bakalım deyip yanındakini soktu içeri Turgut. Kendi de girip kapıyı kapatır kapatmaz bu Rıfat arkadaş Necla'cığım dedi. Çat kapı gelmesinin şaşkınlığından kurtulma çabasıyla gülümseyerek elini sıktı içtenlikle. Hoş geldiniz buyurun deyip merdivenleri gösterdi. Ardları sıra merdivenleri çıkarken bu çaresiz konuğu yerine koyamamıştı daha. İçinde hemen beliren kaygı ağır ağır sevince dönüşüyordu gene de. Bir değişiklik başlayacağını duyumsuyordu sanki. Merdivenleri önde çıkıp salona girer girmez "Oh be" dedi Turgut. "Ne güzel ısınmış bura. Bugün gazetede de dondum." Pardösüsünü çıkarırken çekingence bakınan konuğu rahat bir ev sahibi olarak uyardı. "Soyunsana, ıslak bunlar. Şöyle sobaya yakın koyalım." Palto pardösülerini soba yanına çektikleri sandalyelere yatırdılar. Necla da kurtulmuştu şaşkınlığından. "Açsınızdır" dedi. "Ben de yemedim. Çorba yaptım. Sıcak sıcak iyi gelir." Gülümsedi Turgut. "Pek aç sayılmayız ya. Çorba dedin mi bu köylü dayanamaz biliyorsun" dedi. "Onun için yaptık ya." Sessiz gülümsüyordu öteki de. Işıklı salonda ayırdına vardı. Turgut'tan kat kat köylüydü bu yeni gelen oğlan. Yüzü daha da sıcak bir köylü yüzüne dönüyordu güldü mü. Gözleriyle gülüyor hem de. İyi çocuğa benziyor bu Rıfat. Ya kötü mü olacaktı? Turgut'un gece vakti çekip bu eve getirdiği çocuk. Turgut radyoyu kurcalarken mutfaktan masaya taşıdı öteberiyi. Çorba tam istediği gibi olmuştu. Sonunda akıl etmiş olmalı ki Turgut fırlayıp geldi mutfağa. "Kusura bakma yardım etmedim sana" diyerek çorba tenceresini alıp götürmeye kalktı. "Bir dakika" deyip durdurdu Necla. "Şu büyük çanağa koyalım onu." "Boş ver yahu bulaşık çıkarmayalım." "Bir şey demedi Necla. Burjuva oluruz şimdi." "Yalan mı? Yok mu burjuva yanın?" "Ne bileyim ben. Mükerrem Hanım'ın evinden alışmışız işte." Bir bekleyiş içinde tek tük konuşmalarla geçti yemek. Pek bir şey yedi sayılmazlar tok bunlar. Evecaniğini örtbas etmenin sessizliğindeydi Necla'dı. "Bu çaresiz konunun gizini açıklardık Turgut'cuğum. Yalnız gelseydin şimdi biz..." "Bak Necla'cığım" diye aldı Turgut. "Rıfat arkadaşı tanıtıyorum sana. Zorunlu olursa sana bir şeyler getirebilir saklanması için. Bana da sözün etmeyeceksin kesinlikle. Getirmiş, getirmemiş, neymiş getirdiği kimse bilmeyecek. Sen de bilmeyeceksin ne olduğunu. Aşağıdaki kapalı odaları mı kullanırsınız? Daha güvenli belki arama filan olursa. Bura kolay kolay kimsenin aklına gelmez ya." Ummadığı kadar heyecanlanmıştı Necla. Turgut soluklanır gibi bir aradan sonra "Bilmem sen ne dersin" dedi. "Şöyle bir şey de düşündük biz. Kapının aşağı katın anahtarını alsın Rıfat. Sen evde yoksan kapıdan dönmemeli kötü olur. Asıl iyisi de ileride bir durum oldu mu hiçbir şey bilmiyorum dersin polise. Anahtarı senden gizlice ben almış olabilirim. Sana yıkacağım yani.